Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, her zaman olduğu gibi yanımda profesör, doktor, psikiyatrist Medayim Yanık var. Bugün de mutlu evliliklerin önemli bir göstergesi olan çocuklarımız hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza iyi gelen davranışları konuşmaya devam edeceğiz. Bizi takip edenler hatırlayacaklar, birkaç programdır çocuklarımızla ilgili yaptığımız çalışmayı konuşuyoruz. Çocuklukta bize iyi gelen anıları konuşuyoruz. Sizden gelen anılar üzerinden konuşuyoruz. Böylece çocuklarımızı hangi davranışlar olumlu anılara, olumlu sonuçlara yol açıyor, bunu konuşuyoruz. Daha önce çocuklarımıza karşı yapılan kırmızı kartlık hareketleri konuşmuştuk hocam. Onlardan biraz değinmiştik. Ve projemizin önemli bir ayağı olan mutlu anıları konuşuyoruz bir süredir. İsterseniz buradan devam edelim ama daha önce belki bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlara ve diğer dinleyicilerimize de bir hatırlatma babında şu kısaca temalarımızı sayalım. Yani siz onları bir başlıklara ayırmıştınız, evet. Gelen anıları. Şöyle bir buraya geldiğimiz yere kadar sayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Bugün de inşallah bir fırsat olursa nihayete erdirelim.
Evet Feyzullah. Şimdi çocuklukla ilgili olumlu anılarda bir aile ortamı ile ilgili, mutlu bir aile ortamı ile ilgili anılar var. Böyle bir küme geldi bolca olanlardan biri. Anne ve babalarla ilgili tek tek onlarla yaşanan yaşantılar üzerinden, olumlu yaşantılar üzerinden bir anı kümesi var. Babaanneler, anneanneler, dedeler mutlu yaşantılarımızda önemli rolleri var. Önemli sayıda onlarla ilgili anı geldi. Kardeşlerle ilgili olumlu anılar var. Önemli sayıda kardeş anısı, pozitif anısı geldi. Amcalarının, teyzelerin, halaların hayatımızda olumlu olarak yerleri var. Onlarla ilgili pozitif anılar var. Öğretmenle ilgili pozitif anılar var. Bu çalışmada fark ettiğimiz şeylerden biri şu: öğretmenler hayatımızda oldukça önemli. Hem kırmızı kartlık hareketlerde, travmalarda öğretmenlerden oluşabiliyor. Hem de öğretmenler üzerinden çok güçlü pozitif etkiler de olabiliyor. Öğretmenlik gerçekten önemli bir meslek ve çocuk hayatında, psikolojik dünyasında önemli etkileri oluyor. Bir diğer tema çocukla oynanan oyunlar üzerinden bir küme anı geldi. Oyun oynamak çocuğu psikolojik olarak geliştiren bir şey olarak görünüyor. Birçok insan çocukluğundaki pozitif oyunlarla ilgili anılar var. Kitap okunması meselesi bir anı kümesi. Gün içinde veya gece uyurken çocuklara kitap okunması, hikayeler, anne babaların bunu yapması, çocuklar yıllar sonra bunu hatırlayabiliyor. Bir çocuğun başarısının görülmesi ve takdir edilmesi, bu mesele de çok çift yönlü bir şey. Travmatik anılarda da bu var. Eğer çocuk bir şey yapmışsa, kayda değer bir şey yapmışsa, bunu görmemezlikten gelmiş olmanız travmatik. Görüp takdir ettiğinizde ise pozitif anıya dönüşüyor. Aynı şekilde çocuğun gösterisine katılmak, diyelim ki çocuk bir folklor gösterisine hazırlanmış 3 ay veya bir basketbol maçı var, buna katılmamış olmak anne baba olarak travmatik bir etki yaratıyor. Ama çocuğun bu özel başarısına, özel anına anne baba olarak katılmak yıllar sonra çocuğun hatırlayacağı pozitif bir anıya dönüşüyor. Ailece etkinlik yapma anıları oldukça fazla yer kapladı. Çok sayıda, 500 tane anı içerisinde önemli bir yüzde de ailece beraber yapılan etkinlikler var. Bunlar güçlü olumlu anılar yapıyor. Bu çalışmanın belki en güçlü yönlerinden biri baba ile geçirilen özel vakitler. Birçok kişi babanın sırf kendisine ait geçirdiği özel anları zihinlerine kayıt olarak geçirmişler. Anneyle ile ilgili ev dışında ona çocuğa özel rutinin dışındaki etkinlikler de pozitif bir anı oluşturuyor. Kuzenler çocukların hayatında olumlu yönleri var. Kuzenlerle bu enteresan travmalarda, travmatik yaşantılar da en yakınımızdan, evet, oluşabiliyor. Ama pozitif yaşantılar da en yakından oluşabiliyor. Bu dilemmayı çözmenin yolu şu: çocuğun en yakınındaki olanlarla ilişkisinin niteliğini sürekli kontrol etmek, olup bitenden haberdar olmak, çocuğa iyi geliyorsa da bunu ilişkileri desteklemek, evet, lazım. En temel önerimiz bu. Kuzenlerle geçirilen vakitler veya bir diğeri arkadaşlarıyla vakitler, çocuğun eğer iyi bir mahalle hayatı varsa, arkadaşlığı var ise onunla da ilgili pozitif anlar çıkıyor. İyilik görme anıları, bir başkasının kendisine karşılıksız bir iyilik yapması insan tekinin zihninde kalıcı anılara sebep oluyor. En çok daha enteresanı ama sizin bir başkasına yardım etmiş olmanız da aynı şekilde bir pozitif anıya oluşturuyor. Bu enteresan bir şey. İyilik yapmanın insan ruh haline iyi geldiğini biliyorduk.
Evet. Hani
bunu birçok sosyal psikoloji, evet, çalışması biliyordu. Hatta biz burada konuştuk değil mi? Hani 100 liranız varsa,
evet, hatırlıyorum,
ihtiyacınız yoksa. Fakat çocuklukta yaptığınız bir iyiliğin özel olarak, hafıza olarak depolanıp yıllar sonra hala sizin zihninizde video gibi hatırlanabilir olması ilginç bir şey. En azından benim için bu çalışmanın sonucunda fark edilen bir mesele haline geldi.
Güçlü bir deneyim yaşamda oluyor pozitif anlamda.
Güçlü bir deneyim, oldukça güçlü bir deneyim. Çocuğa onun için özel hediye almak, güçlü pozitif anılar var. Özel istediği bir şey. Yani bunlar pahalı şeyler olması anlamında değil ama çocuk bir şeye kafayı takmış. Çocuk bir şeye çok hayal kuruyor, çok şey istiyor. Bunu önemsemiş ona, onun olmayı. Bunları almış olmak çocukta sahici bir mutluluk ve kalıcı bir mutluluğa sebep oluyor.
Evet hocam, buraya kadar gelmiştik.
Buraya kadar gelmiştik. 18 tane, evet, başlık.
19. başlığımızdan itibaren birazcık daha bundan sonra daha işlemediğimiz temalar, çünkü daha derinlemesine bakabiliriz hocam. Neler var bundan sonra?
Şimdi 19. tema hayvanlarla ilgili olumlu anılar. Anlaşılan hayvanlarla bağ kurmuş olmak insanı, çocukları psikolojik açıdan olumlu destekliyor. Çünkü bir hayvanla duygusal aidiyet bağı kurulabiliyor. Çocuklara iyi geliyor. Anılar, örneğin bir anı okuyayım. 11 yaşındaydım. Babamın koyunları hamileydi ve her birimize birer koyun seçtirmişti. Koyunlara doğurunca kimin kuzusu ilk yürürse kuzu onun olacaktı. Benim koyunumun doğurduğu kuzu ilk yürüdü ve daha o yaşta bir kuzum oldu. Onunla çocukluğumun en güzel günlerini geçirdim.
Evet.
Bir çocukla bir kuzu arasında kurulan bir bağ, kendisinin hayvanı. Bu yıllar sonra kişide anı oluşturuyor. Başka bir anı okuyayım. 5 yaşındaydım galiba. Apartmanın bahçesinde yavruları olan bir kedi vardı. Bir tane kedi diğerlerinden daha cılızdı. Siyah renkliydi. Ben de bu yavru kediyi battaniyeye sarar, bu benim bebeğim diye oynardım. Anlaşılan bahçede bir tane hani sahipsiz bir kediyi bulmuş. Sonra sahiplenmiş, bakmış ve o kedi onun kedisi olmuş. Kişi o hayvanla kurduğu bağı halen hatırlıyor.
Evet, merhamet duygularını açığa çıkarıyor belki, onu geliştiriyor. Sorumluluk hissini, duygusunu geliştiriyor. Aidiyet, sahiplenme hissini geliştiriyor.
Başka bir anı Feyzullah. 1955-56 yıllarındaydık. Komşumuz koyunculuk yapıyordu. 4-5 aylık kuzuları satıyordu. Kuzum olmasını çok istiyordum. Anneme kuzu alması için yalvarıyordum. O da babam gelince alacağımızı söylüyordu. O zamanlarda babam işi dolayısıyla eve sadece birkaç günlüğüne gelebiliyordu. Babamın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Sonunda geldi ve bana 2 dişi bir erkek kuzu aldı. 20 liraydı. Onları büyüttüm. Yavruları bile oldu. Artık onların çobanıydım. Bir gün onları otlatmaya götürmüştüm. Köyden 3 kilometre uzaklıktaydı. Öğlen sıcağı basmıştı. Koyunlar kaçıp bir kanalizasyona saklandılar. Sıcak hava biraz serinledikten sonra onları oradan çıkarmaya çalıştım. Sıkışmışlardı ve çok zor oldu ama başardım. Daha 7 yaşındaydım ve tek başıma onları oradan çıkarmayı başarmıştım. O an benim en mutlu ve gururlu hissettiğim andı.
Evet, hem başarı hissi var. Evet. Hem 7 yaşında daha
sanki bir annenin çocuklarını evet. koruması gibi bir hikaye. Yani evet. kuzularını korumuş.
Evet.
Hem kuzularının çobanı sahibi olmuş, hem onları korumuş. Kişiye güçlü bir duygu ki yıllar sonra da video şeklinde kayıt olarak kalmış. Başka bir anı Feyzullah, hayvanlarla ilgili. Ailemin çocukluğumda sürpriz yaptığı günü unutamıyorum. Beni yavru bir kediyle tanıştırdılar ve artık bu yavru kedinin bana ait olduğunu ve tüm sorumlulukları benim üstleneceğimi söylediler. O yavru kedicikte sevgi, sadakat, bağlılık gibi değerleri gördüm. O anı asla unutmayacağım bir gün olarak hatırlıyorum.
Evet. Az önce bahsettiğimiz duyguları daha geniş tarif etmiş oldum.
Evet. Evet. Direkt. Son bir anı okuyayım istersen.
Evet hocam.
Babamın bana aldığı muhabbet kuşuna konuşmayı öğretmiştik. Konuşunca çok mutlu olurdum. Bir sabah uyandığımda dayım bana ve kardeşlerime hediye olarak bir yavru köpek getirmişti. Ona bir isim verip biberonla beslemeye başlamıştık. Köpekleri çok sevdiğim için çok mutlu olmuştum. Önce bir muhabbet kuşunu konuşturuyor. Sonra da bir yavru köpeği biberonla besliyor.
Evet.
Ve hayvanlarına kurulan bir bağ.
Evet.
Şimdi buradan dinleyicilerimiz için şöyle bir öneride bulunabiliriz. Eğer çocuğunuz hayvan istiyorsa, bütçeniz ve yaşam şartlarınız da buna el veriyorsa bu arzusunu destekleyin.
Evet.
Ama kendi hayvanı ile ilgili sorumlulukları da üstlenmesini isteyin. Çünkü bu olumlu hikayelerde hani şöyle bir şey olmasın yani. Bakkalda şeyden alır gibi pet shop'tan alıp 3 gün sonra da sokağa atılan hayvanlar meselesi.
Evet, o da başka bir yara.
Başka bir yara. Öyle bir şey olmasın ama yani çocukların hayvanlarla bağ kurmuş olması onların psikolojik gelişimi destekliyor gibi görünüyor.
Evet hocam.
Bir diğer temamız 20. tema diyelim. Çocuğa özgü bir kutlamanın yapılması. Feyzullah, anlaşılan şu ki çocuklar özel olmaktan başkalarının onun için bir araya gelip kutlama yapılmasını sevilmek ve önemsemek olarak yorumluyorlar.
Doğum günlerinde de konuştuğumuz işte hediye almak asıl bir galiba meselesi bu.
Evet.
Ona aynen. özel bir şey yapılması.
Evet, kutlama onun için yani çocuklar bu özel olmayı onun için bir şey yapılmayı sevilmenin göstergesi yapıyorlar. Örneğin bir anı 11 yaşındaydım. Bir gün önce doğum günümdü. O gün parktan eve döndüğümde kapıda yabancı ayakkabılar gördüm. Eve girdim ama ayakkabıların sahibini göremedim. Mutfaktaki kapalı balkondan mekanik iyi ki bir doğdun şarkısı çalmaya başladı. Mutfağa doğru yürüdüm. Masanın üstünde kocaman pembe kalp şeklinde bir pasta. Bilirsiniz ki 11 yaşındaki bir kız çocuğu için mükemmel bir zeci.
Evet.
Evet, üstünde de müzikli mum vardı. Küçük dayım benim için özel pasta yaptırmış. Hatta tanıdık olduğu için aşçının başında bizzat durmuş. Hayatımda yediğim en güzel pastaydı. Hatırlanmak ve önemsenmek çok mutlu etmişti. Şu an 22 yaşındayım.
Evet.
Yani 11 sene önce kendisine yapılan bir doğum günü partisini kişi kendiliğinden bize anlatıyor. Yani biz söyle sormuyoruz. Bize bir doğum günü anısı anlat istemiyoruz. Biz diyoruz ki
ne var içeride?
Sizde ne var? Yani pozitif anı anlatın bize. Kişiler bu anıyı anlatıyor. Başka bir anı. Normalde bizim evde doğum günleri pek kutlanmazdı. Bir sene babam halamlarla birlikte bana bir sürpriz doğum günü hazırlamıştı. Okuldan eve döndüğümde en sevdiğim kuzenim, halamlar, kardeşlerim hepsi bana sürpriz yapmak için bekliyorlardı. Sonrasında çok kez doğum günüm kutlandı ama o doğum günüm gerçekten başkaydı çünkü beklemiyordum.
Evet.
Kişinin zihin dünyasında özel bir yer edinmiş. Başka bir anı. Ben küçükken bir sitede oturuyorduk. Arkadaşlarım hep doğum günü partileri olurdu. Ben hep annemle hediye alıp giderdim ama benim hiç doğum günüm partim olmamıştı. Hep birilerinin partilerine katılıyordum. Çok da özeniyordum. Annemden bir keresinde doğum günü partisi istemiştim. Sonra 8 yaşıma gireceğim zaman babam bana sürpriz yapıp muzlu pasta almıştı. En sevdiğim. Sonra öğrendim ki annemler arkadaşlarımı da çağırmışlar. Herkes doğum günü kutlamaya geldi. O gün sabah erkenden kalkıp üstümü giyip camın önünde oturup onları beklediğimi ve partimde bir sürü hediye alıp çok eğlendiğimi hatırlıyorum. İlk doğum günü partimdi. Annem ve babam beni çok mutlu etmişlerdi.
Evet.
Çocuğun böyle bir beklentisi var ise standartlaşmışsa artık bu onun için bir önem verilmemenin bir gerçeği. Babam küçükken her doğum gününde bana saksıda çiçek getirirdi ve çiçeklerin içinden mutlaka bir sürpriz çıkardı. Çiçekleri değil ama saksının içinden ne çıkacağını her doğum gününde heyecanla beklerdi. Hı hı. Bir son anı daha okuyayım. 9. yaş günümde, o zaman kardeşlerim küçüktü ve annem babam genellikle onlarla ilgilenmek durumunda kalıyorlardı. Doğum günümü okuldaki yakın arkadaşlarım hatırlamamıştı. Okuldan eve servisle döndüm. Eve geldiğimde kapının önünde bir sürü ayakkabı vardı. İçeri girdim ve tüm arkadaşlarım ve anneleri evdeydi. Bana sürpriz doğum günü hazırlanmıştı. Çocukluğumun güzel anılarından biridir. Anlaşılan eğer çocuğunuz bir doğum günü istiyorsa, geniş aile üyeleri ve arkadaşların katılacağı bir doğum günü organizasyonu yapmak çocukta olumlu bir anıya sebep oluyor. Yani bir çocuk için özel bu.
Özel bir organizasyon.
Feyzullah, 21. tebaamız pozitif anılar çalışmasında çocuğun doğada vakit geçirmesi.
Evet.
Çocuğun doğada vakit geçirmesi. Artık çoklu zeka teorilerinde doğayla ilgili bir zeka da tanımlanıyor. Yani doğadan hoşlanıp hoşlanmama meselesi. Anlaşılan doğada vakit geçirmesi çocuğun doğayla ilgili zekasının, bilgisinin ve yeteneklerinin gelişimine katkı sağlıyor. Bu da zengin, keyifli anıların çıktığı alanlardan bir tanesi. Mesela şimdi bu çalışma yapmanın faydası bu işte. Oturup kağıt üzerinden teorik olarak düşünseydiniz, hani uzmanlara sorsaydınız, bu temalar çıkmıyor.
Evet, birçoğu bir çıkmayabilir.
Çıkmayabilirdi. İşte gerçek hayatta bir araştırmaların en büyük amacı şeyi o. Hiç sürpriz beklemediğiniz şeyleri çıkarıyor size. Bir anıdan başlayayım istersen. Çocukken ne zaman anneannemde kalmaya gitsek, evindeki güzel bahçesinde birlikte vakit geçirirdik. Ağaçları, çiçekleri sularken bana onların özelliklerini de anlatırdı. Her yaz mutlaka kimse duymadan kalkıp bir dahaki seneye sürpriz diye bir şeyler ektiğimiz bir sabahımız olurdu ve bu ikimizin sırrıydı. Ahududu ağacında her gün 5-6 tane ahududu olgunlaşırdı ve yine onu yemek için herkesten önce kalkardı. Daha 5-6 yaşındayken erken kalkanın öne geçeceğini bu şekilde öğrenmiştim belki de.
Evet.
Ahududu diye yemek için erkenden kalkmak güzel fikir. Bunun alışkanlık haline gelmesi. Şu an 21 yaşındayım. Doğayı ve erken kalkmayı çok seviyorum.
Evet.
Sanırım bu anneannemin ve şimdi gülümseyerek hatırladığım bahçedeki anılarımız sayesinde. İnsanların yaşam şartlarından, iyi ilişkilerden, anılardan nasıl etkilenebileceğini, nasıl alışkanlıklar kazanabileceğini keyifli, güzel bir örneği.
Olumlu, olumsuz anılarda hayata bakış açımızı belirliyor. Biz kimiz? Bu hayat nasıl bir yer? Dünya? Diğer insanlar nasıldır? Ben kimim? Bunları belirleyen en önemli şeyler, evet. Önemli olaylar.
Bir başka anı, çocukluğunda babamla beraber doğa yürüyüşleri yapardık. Babam biyolog olduğu için bitkiler ve hayvanlar hakkında oldukça bilgiliydi ve bilgileri paylaşmayı da seven biriydi. 5 yaşındayken bir gün yine yürüyüş yaparken babamın yol ortasında gördüğü kocaman siyah ve antenleri olan, normalde görsem korkacağım ya da itici bulacağım bir böceği sakince yanına yaklaşıp eline alıp kenara koyduğunu hatırlıyorum. Sonra bana dönüp arabaların geçtiği bir yol olduğu için böceğin zarar görebileceğini söyledi. O yüzden kenara koyduğunu açıkladı. Babam o an gözümde bir süper kahramana dönüştü. Ama aklımı kurcalayan diğer bir şey böceğin babamdan asla korkup kaçmamasıydı. Babama bunu sordum. Bana hayvanların bizi hissedebildiğini ve korkuyla yaklaşmadığım sürece benden korkup kaçmayacaklarını söyledi. O günden sonra çevremde gördüğüm tüm hayvanlarla arkadaşlığım başlamış oldu. Hatta küçükken en çok kertenkelelerle oynamayı severdi.
Kertenkeleler de kaçar yani.
Ama şey güzel ama değil mi? Babasını süper bir kahraman gibi görmüş olmak.
Tabii.
Örümcek adam şeyi kurtardı gibi bir şey ya.
Tabii günü kurtarmış. Tek bir hareketiyle, bir sözüyle.
Üstelik de hani bir şey öğreniyor. Doğayla ilgili bir bakış açısı oluyor. Doğaya bakışı şekilleniyor. Evet, çocuklarımızın üzerine gerçekten etkide bulunabiliyoruz. Başka bir yanı, Yaz tatillerinde şehirden annemin köyüne gider, 2 ay kaldığım olurdu. Dedemlerin evi dağ başında geniş bir bahçenin içindeydi. O zamanlar evlerinde elektrik yoktu. Geceleri serin olsa bile bazen damda yatardık. Gökyüzünde yıldızların çokluğunu ve parlaklığını o zaman anladım. Yıldızların kayışını izlerdim. Hatta dedem bana büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarını öğreterek yön bulmayı öğretmişti. Hala yıldızların iyi göründüğü bir yerde büyük ayı ve küçük ayı yıldız takımlarını arar bulurum.
Evet, biz İstanbul'da o kadar göremiyoruz hocam, evet. Maalesef. Evet, bu da dediğiniz gibi gözden kaçan ama aslında çok önemli bir mesele. Dolayısıyla hani çocuklarımızı fırsat buldukça çevremizdeki doğayla, yani bir ağaç bile olsa onunla tanıştırmak, farkındalığını arttırmak, hissetmesini, görmesini sağlamak.
Doğada yaşama becerisini de kazandırmak. Şimdi mesela büyük ayı, küçük ayı öğrenen biri yön bulmayı da öğreniyor.
Evet.
Yani bir gün doğada tek başınıza kaldığınız zaman yön bulmanız gerektiğinde bir nevi hani izciler gibi yaşamda, hayatta kalmayı öğrenmek gerekiyor.
Evet, aslında hayatta kalmak için doğayı tanımamız şart. Tabii şehirde bu minimum oluyor ama bu da bir ihtiyaç gibi görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la birkaç programdır olduğu gibi çocukluk anıları üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Sonlara doğru da geldik açıkçası. 21. temadayız. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bize gelen anılardan derlediğimiz temaları.
Doğada vakit geçirmeyle ilgili anılardan devam ediyorduk. Bir tane daha, iki tane daha anı okuyayım istersen. Yaz tatillerinde annemin köyüne giderdik. Dedemlerin 3 tane atı vardı. Bazı akşamlar atları otlanacakları bir yere bağlamaya giderdik. Bir akşam dayım eski bir yarış atı olan bir ata binip onu 4 nala koşturdu. O sahne hala gözümün önündedir. At ve dayım adeta uçmuştu.
Evet.
Güzel bir şeye şahit olmak. Başka bir anı. Ailemin işi gereği küçük bir kasabada büyüdüm. Yazları ektiğimiz küçük bir bahçemiz vardı. Kiraz, elma, erik ağaçları. Benim için ise en değerli olan hafta sonu kahvaltımızı şenlendiren taze salatalık, biber, domateslerdi. Evden elimde küçük bir poşetle çıkar, bahçeye gider, dalından meyve sebzeleri toplar, kahvaltıya getirirdim. Hala o nemli toprak kokusu eşliğinde yeşil fidelerin yaprakları arasında aradığım biber ve salatalıkların lezzeti damağımdadır. Öyküm 8-9 yaşına ait, şu an 20 yaşındayım. Kişi 11-12 yıl yaşı öncesinde o köy ortamında, kasaba ortamındaki tarladan veya bahçeden biber, domatesleri, salatalıkları toplamanın, onun tadını almanın keyfi.
Evet.
O zaman şöyle bir öneri çıkabilir buradan. Çocuklarımızı mümkün olduğunca köy, kır, doğal park alanlarında vakit geçirmelerini sağlamak, hem onların fiziksel enerjilerini boşaltmasını hem de doğada bulunmanın pozitif keyfini yaşamalarını sağlar. Bir nevi doğayla çocuklar arasındaki ilişkiyi desteklememiz gerekiyor.
Evet hocam.
Feyzullah, bir diğer tema çocuğa doğru rehberlik etmek olarak çıktı. Buradan ilginç bir anı, ilginç bir şey. Bu normalde negatif bir şey gibi görünüyor fakat pozitife dönmüş. İnsanlar bunu pozitif anı üzerinden anlatıyor. Enteresan bir şey. Ahlaki, yani bir nevi doğru eşlik etmek gerekiyor çocuklara, rehberlik etmek gerekiyor. Anı. Hatırladığım kadarıyla 6-7 yaşlarındaydım. Annemin oturduğu binada Samsunlu bir teyze vardı. Adını hala bilmiyorum. Samsunlu teyze derdik. Onun evinde yapay çiçekleri ve üzerinde 1-2 yapay kuş olan bir süs vardı. Ben de o dönem hayvan koleksiyonu yapıyordum. Plastik bulduğum tüm hayvanları biriktiriyordum ve konuşturuyordum. Kuşlar da koleksiyonumun çok özel bir parça olacaktı ve çok onları almayı çok istemiştim. Ama istemekten çok çekindim. Hiçbir zaman ailem dışındaki birinden bir şey isteyebilen bir çocuk olamadım. ben de bir tane kuş aldım, çaldım yani. Ama bir şeylerin yanlış olduğunun farkındaydım. Üzerinden epey bir zaman geçti. O kuşu çıkarıp oynayamadım bile. Çaldığımda kaldım. Bir sabah annem gündüz kadın programlarından dindar versiyonu olanı izliyordu. Orada haram nedir, neler haramdır vesaire konuşuyorlardı. Çalmaktan, hırsızlıktan bahsettiler. Normalde kadın programı izlemezdim. Tercihim Bugs Bunny'den yanaydı. Ama o programı hırsızlık mevzusunu döndüğü süre boyunca izledim. Sonra ağlaya ağlaya anneme itiraf ettim. Ben Samsunlu teyzenin plastik kuşunu çaldım diye. İstemekten utandım diye. Anne, ben çok mu haram işledim, Allah beni affetmez mi diye sordum. Çok üzülmüştüm. Annem de bana bunu Samsunlu teyzeye söylemem ve özür dilemem gerektiğini söyledi. Öldürsün daha iyiydi yani. Ama öyle yaparsam Allah affedermiş. Ben de gerçekten onlara gittiğimiz bir gün Samsunlu teyzeye itiraf ettim. Ağlayarak tabii. Sonra kuşu yerine taktım. O da bana bu kuş sana feda olsun kuzum benim. Al tabii ki. Bana ne lazım bu kuş? Hiç çekinme istemekten gibi melekvari bir tepki verdi. Sonra o kuşu helal yollarla aldım.
Evet.
Şimdi aslında çok dramatik ve negatif bir şey olabilecek bir durum. Fakat doğru rehberlik, annenin yaptığı şey, doğru karşıdaki insanın doğru tutumu oldukça negatifte sonuçlanabilecek bir şeyi pozitif bir anıya dönüştürüyor.
Evet, yani travmatik bir şeye de dönebilirdi anıya. O şekilde de dinleyebilirdik. Tabii. Annenin dikkati, teyzenin dikkati ve doğru rehberliği kurtarmış.
Başka bir anı. Babam beni ve kardeşimi okula götürüyordu ve ondan çikolata almasını istedim. Üzerinde para yokmuş. Yolda yürürken yerde 1000 fişi ve üzerinde 5 lira gördüm. Hemen aldım, babama gösterdim. Babam bunu düşünen hala burada olabilir dedi ve hızlı adımlar attı. Sokağın sonuna geldik, sağa döndük ve bir teyze 1000 poşetleriyle yavaş yavaş gidiyordu. Babam teyzeyi durdurdu ve parayı uzattı. Siz düşürdünüz galiba, bu fiş de sizin dedi. Kadın aldı ve teşekkür etti. Kardeşim ve benim kafamızı okşayıp boş poşetten minik çikolatalar çıkarıp verdi. Sonra sanırım hayatımdaki bana ders veren en önemli bir anıydı.
Evet.
Doğru davranınca çikolata erken gelmiş. Başka yoldan gelmiş. Evet. Yine pozitif. Başka bir anı, sınıflar arası münazara yarışmamız vardı. Ben ve yakın arkadaşlarım rakip grubun bizden daha iyi olabileceğini düşünüp öğle arasında sınıflarına girip gizlice grup üyelerinden birinin dosyasından konuşmasını çaldık. Vay yaramaz. Bunu ilk defa yapmıştım ve hiç okumadan çantama sakladım. Ne hissettiğimi hatırlamıyorum ama eve gelip anneme söylediğinde annem bana yazıyı hiç okumadan sınıf öğretmenine vermem gerektiğini ve bunun çok yanlış, adaletsiz bir şey olduğunu söyledi. Öğretmenime bunu söylediğime şaşırmış ama kızmamıştı. Şu an 21 yaşındayım ve dürüst olmanın ne yaparsam yapayım bana iyi hissettirdiğini, bir şey kaybettirmediğini ve bu yoldan hiçbir zaman şaşmamam gerektiğini bilincindeyim. Bu olayı her hatırladığımda tebessüm ediyor ve o söz dinleyen Elif'e aferin diyorum.
Evet.
Bu da trajik olay sonuçlanabilecek bir şey.
Sonuçlanabilirdi hocam, doğru. Ama annesine söyleyebilmesi de önemli.
Tabii. Bu o kadar kıymetli bir şey söyledin ki hani bizim bu travma şeylerinde de oluyor ya Feyzi'nden. Bana inanmazlar diye.
İnanmazlar. Çok kızarlar.
Çok kızarlar. Bu çocuğun söyleyebilme cesareti, o sacak ilişki. İşte o anne.
Anne vermiş demek ki bu onu.
Tabii, o güveni vermiş. Çocuğa inanabilme, onu kabul etme, destekleme. Ama anne şeyle kalmıyor, aynı zamanda rehberlik de yapıyor.
Rehberlik ediyor. Ne yapması gerektiğinde uygun bir dille söylemiş belli ki. Yani çocukların yaptığı hatalardan dolayı çok şiddetle kızmak, o yüzden belki bu tip durumlarda çocuğun gizlemesine, belki yalanın sürdürmesine neden olabiliyor. Çocuklarımız çok korkabiliyor çünkü böyle durumlarda.
Başka bir anı. Mutfağımız dar, evimiz de küçüktü. Bir gün annem mutfakta yokken tezgahın üzerine çıktım ve bir tencere fasulyeyi yere devirdim. Her yer batmıştı. Annem çok kızacak endişesiyle beklerken annem karşılaştığı manzaraya hiç kızmamıştı. O duyguyu size anlatamam. O kadar minnet duygusuyla dolmuştum ki o bana kızmadan beni affetmesinden çok etkilenmiştim. Bana kızmamasından, beni affetmesinden çok etkilenmiştim. Evet.
Hiç kolay değil hocam.
Fasulyeleri birlikte toplamıştık ve ben annemin affediciliğine hayran kalmıştım. Tersi olsaydı
belki her fasulye gördüğünde bu sefer içi bir gıcık ve bir sıkıntılı olacaktı.
Evet, fasulye yiyemeyecekti. Bu gruptaki son bir anı da okuyayım istersen. Babam bana derdi ki, eğer harçlıklarını bende biriktirirsen her verdiğini iki ile çarpar, senin için altın yaparım. Ben de her fırsatta 1 lira, 2 lira ne varsa elimde koşa koşa babama götürürdüm. Yıllar geçti. Hatırladığım kadarıyla 5-6 yaşından 12 yaşıma kadar böyle geçti. Bu arada ilkokulu takdir teşekkür getirdiğimde babam benimle övünür, eve her gelene gösterir ve senin hesabına bir altın ekledim derdi. Arada gidip sorardım hesabımda ne kadar var diye, açar defterini gösterirdi. Babam vefat edince anneme birikim yaptığı yeri söylemiş. İçinden not çıktı. 10 tane Cumhuriyet altını Ayşe'nin biriktirdiğidir. Ona teslim edilecektir diye. Dağlar gibi güvenirdim sözüne. Tutamayacağı sözü vermezdi. Bir şey istediğimde biraz düşüneyim de birkaç gün sonra yapıp yapmayacağını söylerdi. Yapacağım dediyse zerre şüphem olmazdı. Sadece bana karşı değil, herkese karşı böyleydi.
Evet, dürüst olmak, sözünde durmak, bir taraftan işte sabırlı olmak, beklemek, tasarruf etmek.
Güçlü bir anı. Evet. Babanın tutumu da. Feyzullah, diğer bir anı bayramlarla ilgili. Bayram anıları var. Bayramlar çocukların psikolojik gelişimine katkı sağlıyor. Bir araya gelme havası, kutlama havası. Çocukken bayramlarda bütün aile köye giderdik ve bayram sabahı kahvaltılarını beraber yapardık. Annem kuzine de peynirle ekmek yapardı. Dedem ile babaannem ailenin en büyüğüydü. Herkes bizim ev büyük evi diye bize gelirdi. Bayram harçlıklarımla aldığımız abur cuburları unutamıyorum. Çok keyifliydi. Başka bir bayram anısı. O zamanlar 7-8 yaşındaydım. Bir bayram öncesiydi. Babam bana bir bayramlık almıştı. Turuncu bir elbise, kravatı bile vardı. O elbiseyi çok sevmiştim. Bütün gece onunla birlikte uyumuştum. Sabah olduğunda hemen giymiştim. Çok mutluydum o gün. Bayramlar bizim için hep özeldi. Ama o bayram, o elbisem en özeliydi. Hiç unutamıyorum. Bazen bir hediye, bir bayram hediyesi, bir bayram giysisi gerçekten özel. Başka bir anı, bir arife akşamıydı. O gün sabahında kardeşlerimle beraber uyanıp babama ne zaman bize kıyafetler, bayramlık almaya gideceğiz diye sorduk. O zamanlar yokluk içindeydik. Biz bunu bilmiyorduk tabii. Babam tamam gideriz demiş. Akşam olmuştu. Babam ise hala gelmemişti. Biz uyumuştuk. Sonra babam bir yerlerden bulup buluşturup bize kıyafet almıştı. Eve gelince de bizi uyumuş gördüğünde uyandırmak istemiş. Annem de yarın görsünler dediği halde bizi uyandırmıştı. O kıyafetleri hemen bize giydirdi. Gözleri ise buğuluydu. Ve hala o günü unutamıyorum ve unutamayacağım.
Evet.
Baba dert etmiş. Bir diğer tema, çocuğun sağlık problemlerini tedavi ettirmek. Bu sağlık problemleri önemli. Eğer olmadığı zaman da, yani tedavi edilmediği zaman da travmatik oluyor aynı zamanda. Kulaklarımda çocukluğumdan beri bir duyma bozukluğu vardı. Sürekli ameliyatlar oluyor ve cihazlar deniyordum. 15 yaşındayken son aldığımız cihaz işitme seviyemi normal insanların aynı düzeye getirdi. Ve artık normal insanlar gibi duyuyordum. Bu hayatımın en güzel anıydı. 7 yaşındaydım. Saçlarım çok seyrekti ve çok yavaş uzuyordu. Erkek çocuklara benziyorum diye çok üzülüyordum. Ben de kızlar gibi saçlarımı örmek istiyordum. Bir gün babam eve geldi ve elinde yapay saçlı tokalardan vardı. Bir bandanaya yapay saç takılmıştı. Onu takınca kendimi çok mutlu hissetmiştim. Benim de saçlarım vardı artık. Hem de dalgalı ve rengi çok güzeldi.
Evet.
Çocuğun sağlığıyla ilgili şeyler cidden yapmadığımızda travmatik, yaptığımızda da pozitif. Bir şeyi Feyzullah, kardeşle ilgili anılar. Kardeşin doğmasıyla ilgili anılar. İstersen iki tane okuyayım. Yani anı çok da. Ben daha 5 yaşındayken eski mahallemizde arkadaşlarımın kardeşleri vardı. Ben de bir kardeş istiyordum. Anneme kardeş istediğimi söylemiştim. Bir gün annem yanıma gelip sana kardeş getireceğim. Benim için dua et dedi. Ben de elime tesbihimi alıp camdan anneme bakarken dua ettim. Sonra annem elinde bir bebekle geldi. Kardeşimin doğumu benim için en mutlu andı. Biz 3 kardeşiz. Ablam 16, ben 14 yaşındayken bir kardeşimiz oldu. Aslında ablamla işbirliği yapıp annemizi sıkıştırdık. Erkek kardeşim bizim elimizde büyüdü. Ablam ve ben ona halen oyuncak bebeğimiz diye takılırız. Şimdi kardeşler olarak çok iyi ilişkilerimiz var.
Evet.
Bazen kıskançlık zor oluyor kardeş psikolojisinde. Ama bir açıdan da acayip böyle bir pozitif.
Evet, yine şey orada bize iş düşüyor.
Bize iş düşüyor. Evet. Bir temamız başarı kazanmak, başarılı olmak. 26. tema. Başarı kazanmak meselesi gerçekten çocuğun özgüvenini olumlu etkiliyor. Bu enteresan. Başarı kazanmak çocuğa iyi geliyor.
Evet.
Çocukken evimiz bahçeliydi. Bir gün yeşil alanda bulduğum oldukça küçük kayısı fidesini bahçemize dikip düzenli sulamıştım. O kayısı büyüdü ve çok kayısı tutan oldu. Neredeyse bütün mahalleye yetecek kadar kayısı verirdi. Kayısı ağacı da benim adımla anılırdı. Adıyla anılan bir kayısı ağacının olması beni gururlandırırdı.
Oldukça güzel bir anı. Evet.
İlkokul 1. sınıftaydım. Beden derslerini çok severdim. Hocamız koşu yarışları yaptırırdı. İyi bir koşucuydum. Kızlar ve erkekler ayrı yarışırdık. Sonra da her iki takımdan da birincileri yarışırdı. Ben kızların birincisiydim ama erkeklerin birincisini bir türlü geçemezdim. Bir gün yine yarış yapmıştık ve o yarışta az bir zaman farkıyla erkeklerin birincisini geçtim. Bu beni çok mutlu etmişti. Arkadaşlarımın gözünde önemli bir yer almıştım ve en büyük rakibimi geçmiştim.
Evet.
Başarı iyi geliyor.
Çok iyi geliyor. İyi oluşumuz da çok önemli hocam. Başarılı olmak.
Şu öyküyü çok seviyorum ben. Babam gündelik işçiydi. Mahallede çocuklar bisiklete binerlerdi. Ama ailemin bisiklet alacak durumu yoktu. Bisikleti olan çocuklara özenirdim. Bir gün yerlerden çivi toplayıp sattım. Kazandığım parayla da çocuklardan birinin bisikletini kiralayıp sürdüm. Çok mutlu olmuştum.
Evet.
Hak etmiş.
Hak etmiş bir başarı hikayesi yani.
Bayağı bir başarı hikayesi topladık. Evet. Enteresan başarı hikayeleri çocuklara iyi geliyor.
İyi geliyor. Dolayısıyla onlara böyle başarılı olabilecekleri küçük organizasyonlar düzenlemek belki anne babalar için iyi olabilir. Doğal haliyle de çok tabii güzel.
Beğenilmek de iyi geliyor. Fiziksel veya yetenek olarak beğenilmek de pozitif an oluşturuyor. Enteresan. Dedemin bir bayram sabahı çok uğraşıp yaptığım saçlarımı beğenmesi pek hoşuma gitmişti. O sahne canlı gibi hala aklımdadır. Çocukken dayılarım ve eşleriyle birlikte üzüm bağındaydık. Büyük dayımın eşi bir ara beni göstererek şuna bak ay kadar güzel dedi. Bu cümle hala kulaklarımdadır. 6-7 diye muhtemelen işte erken yaşlarda birinin kendisine söylediği güzel bir şey. Çocukken birçok tanıdık kişi gözlerimin büyüklüğü ve kirpiklerimin uzunluğu hakkında güzel şeyler söylerdi. Hatta bir seferinde tanımadığım bir kadın beni yolda durdurarak yanındaki arkadaşına Allah'ını seversen şunun gözlerine ve kirpiklerine bak demişti. Şeydi. Güzel anı. Beğenilmek veya bir başarı sağlamak. Ve bu tabii bazen de bir yetenek. İlkokul 3. sınıftayken öğretmeniz, veliler ve arkadaşlarımızla pikniğe gidiyorduk. Sınıfta ara sıra şarkı söylerdim. Sesimi beğenirlerdi. O gün birden bütün otobüs tezahürat yapıp şarkı söylemem istemişti. Hiç beklemediğim bir şeydi. Başta biraz çekinerek de olsa şarkı söylemeye başladım. En sonunda bayağı alkış toplamıştım. Unutamadığım çocukluk anılarımdan biridir.
Evet.
28. temamız mahalle hayatı yaşamak. Enteresan. Yani bir mahalle veya site. Artık siteleri de katıyorum ben. Pozitif anılar. Bir iki tanesini okuyayım. Çocukluğumda tam bir mahalle hayatı içinde geçti. Mahallenin çocuklarıyla her şeyi beraber yaptık. Beraber takım kurup top oynadık. Boş arazilere saha haline getirdik. Kendi aramızda dama turnuvaları yaptık. Hatta birlik olup aşağı mahallenin çocuklarıyla kartopu savaşları yaptık. Hala mahalle arkadaşlarımla haberleşiriz. Çocukluğumuzda mahalle ortamı vardı. Annelerimiz birbirlerine gider gelirdi. Çocuklar da onlara eşlik ederdik. Mahallede televizyonu ilk babam almıştı. O zamanlar Bonanza adlı sevilen bir kovboy filmi vardı. Hafta sonları bizim ev sinema salonu gibi olurdu. Evet. Mahallenin çocukları bizim eve Bonanza seyretmeye gelirlerdi. Bayağı. Bir başka anı okuyayım. Çocukluğum bir sitede geçti. Ailemiz kooperatif kurmuş ailelerimiz. Bu sebeple herkes birbirini tanırdı. Çok büyük değildi, güvenli bir ortamdı. Bu sebeple de sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar oyun sahasında çocuklar olurdu. Annelerimiz bizi kısıtlamazdı. Su içmek için bile üst katlara çıkmaz, giriş kattaki arkadaşlarımızın evlerinden içerdik. Güvenli bir site, mahalle evet. ortamında kişi.
Evet.
Evet. Son temamız 29. Biliyorsun daha önceki şeylerde 31 diye saymıştık. Bazılarını birleştirdim. Hani evet. bu bir dinamik bir şey, sınıflama evet. şeyi. Ona mı uyuyor, buna mı uyuyor? Biraz çalışmanın sonuna gelince böyle şeyler oluyor. Çocuğu başkalarının kötülüğünden korumak. Bu da enteresan bir şey. 10 yaşındayken sitedeki çocuklar bana sataşıyordu. Ben de bir gün ağlayarak eve gelmiştim. Ağlarken uyuyakalmışım. Babam da ağladığımı görünce gidip bana sataşan çocukları bir daha kızıma sataşmayın diye üstlerine yürüyüp onları korkutmuş. Eve gelip üzme kendini kızım diyerek beni uyandırmıştı. Babamın beni savunması çok hoşuma gitmişti. Yazın Kur'an öğrenmeye gittiğimiz kurstaki hocalardan biri bize çok sert davranıyordu. Yanlış yaptığımızı kızıyor, kafamızın çalışmadığını söyleyip duruyordu. Hatta bir öğrenciye vurdu. Anneme söyledim. Annem beni ciddiye aldı. Gidip kurs yetkilileriyle konuştu. Kursun yetkilileri durumu araştırmış ve o kişi artık derslerimize gelmedi. Annemin beni dinlemesi, inanması ve korumaya çalışması çok hoşuma gitmişti. Ne zaman bir sorunum olsa annemin bana inanacağını ve benim arkamda olacağını biliyordum.
Evet hocam. Yani tersi de zaten travmaya dönüşüyor. Evet hocam.
Son bir anıyla bitireyim mi?
Son bir anıyla evet.
İlkokul öğretmenim garip biriydi. Kız çocuklarına bir değişik dokunuyordu. Bir gün bana da hoşuma gitmeyecek şekilde dokundu. Bu durumu aileme söyledim. Annem ve babam da durumu ciddiye aldılar. Gidip müdürle konuştular. Sanırım sınıftan başka şikayetler de olmuş. O öğretmen artık bizim öğretmenimiz olmadı. Ailemin bana inanıp güvendiğini bilmek çok hoşuma gitmişti.
Evet. Evet.
Dramatik olabilirdi bunun sonu.
Aynen. Travmatik bir anıya dönüşebilirdi.
Ama ailenin çocuğuna sahip çıkması, inanması, güvenmesi değiştirmiş.
Evet. Evet. Sanırım sonuna geldik değil mi hocam?
Evet, pozitif anılarımızın sonuna geldik.
Peki bizi dinleyenler anı göndermeye devam edebilirler mi?
Kesinlikle hani anıları genişletme için aslında bunu belki bir pozitif psikolojide pozitif anıları yazmak, yani bize göndermeseler bile kendileri adına oturup hayatlarındaki pozitif anıları yazmak bir deftere. Sonra onları zaman zaman okumak kişilerin ruh haline iyi geliyor.
Ve okuyup üzerine düşünmek, hissetmek, evet. yeniden yaşamak, evet. olumlu anıları yeniden yaşamak evet. daha da iyi
herkes
hale getiriyor.
Herkes göndermek istemeyebilir ama benim önerim, psikolojik bir öneride bulunuyorum şu anda. Hayatınızda oturun, pozitif anılarınızı bir yere yazın. Zaman zaman da onu kendiniz ve çocuklarınıza okuyun. Bize göndermeniz şart değil.
Şart değil.
Kesinlikle ruh halinize iyi gelir.
Peki hocam. Dolayısıyla bu dosyayı şimdilik kapatmış olduk. Evet. Programlar açısından bunun sonuna geldik. Uzun bir serüven oldu bizim için. Çok teşekkür ederim emeklerinize. Sağ olun, var olun.
Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Çünkü anı göndererek bize katkıda bulundular.
Evet, onlar sayesinde bunları oluşturabildik. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Evet, kıymetli dinleyenler, bugün de bir programın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konu ve temayla yine mutlu evlilikleri konuşmaya, mutlu evliliği ve onun sırlarını, yollarını konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.